Ayrım 18, sayfa 156. Franz Zwick başını ameliyat masasındaki hastadan kaldırıp taze gelini tebrik ederiz dedi. Zorunlu 10 dakikalık el yıkama prosedüründen sonra kollarından sular damlayarak ameliyathaneye adım atmış olan Abby, içerideki Zwick ve iki hemşirenin hazır sırıtışlarıyla karşılaştı. Doktor Hedel'in oltaya takılacağını hiç düşünmezdik, dedi hemşirelerden biri. Abby'ye havlu uzatırken. Demek müzmin bekarlığında tedavisi varmış. Ne zaman teklif etti Doktor Dumatio? Ebi kollarını sileleri önlüğü geçirip eldivenleri taktı. 2 gün önce. 2 gün boyunca bunu sakladınız öyle mi? Ebi güldü. Aniden fikrini değiştirmeyeceğinden emin olmak istedim. Değiştirmedi de. Hatta birbirimize eskisinden daha fazla güveniyoruz şimdi. Gülümseyerek masaya yaklaştı. Hastaya anestezi yapılmış, çıplak göğsüne açık kahverengi betadin sürülmüştü çoktan. Periferal akciğer nodülünün çıkarılacağı basit bir cerrahi işlemdi. Ebi'nin elleri sayısız operasyonun getirdiği alışkanlıkla hazırlıkları hızlıca tamamladı. Steril bezler serdi. Tokalarını tutturdu. Mavi örtüyü girip başka tokaları tutturdu. Büyük gün ne zaman diye sordu Zwick. Daha konuşmadık. Aslında Mark'la bunu konuşmaktan başka bir şey yapmamışlardı kaç gündür. Düğün kaç kişilik olacak? Kimler davet edilecek? Salon düğünü mü, kır düğünü mü? Kesin kararlar verdikleri tek bir şey vardı. Balayını deniz kıyısına geçireceklerdi. Hangi deniz, hangi kıyı olduğu fark etmezdi. Yeter ki yakınlarda palmiye ağaçları olsun. Ebi ılık kumları, mavi suları bir de Mark'ı düşünürken yüzüne geliş bir gülümseme yayıldığını fark etti. Mark'ın kafasında tekne vardır dedi Zivik. Düğünü teknede yapalım diyecektir. Tekne olmaz. Tartışılmaz bir karar gibi görünüyor. Ebi hastanın üzerini örtme işlemini tamamladı ve kollarından sular damlatarak ameliyathane kapısından giren Mark'a baktı. O da önlüğünü ve eldivenleri giyip masada Ebi'nin karşısındaki yerine geçti. Birbirlerine gülümsediler. Sonra Ebi neşteri aldı. Diyafon öttü. Hoparlörden bir ses geldi. Doktor DiMatteo içeride mi diye sordu. Burada, dedi ameliyat hemşiresi. Önlüğü çıkarıp gelmesini söyleyebilir misiniz? Hastayı açmak üzereler bekleyemez mi? Bir sessizlik oldu. Sonra karşı taraf, Bay Parr ameliyathaneden çıkmasını istiyor, dedi. Ameliyat yapıyoruz burada, dedi Mark. Farkındayız. Doktor DiMatteo'nun buraya gelmesi gerekiyor, diye tekrarladı diyafondaki ses. Acil. Mark Ebi'ye baktı. Çık sen, ben bir stajyer çağırırım. Ebi masadan uzaklaşıp endişeli önlüğünü çıkardı. Bir terslik vardı. Par durup dururken onu ameliyathaneden çıkarmazdı. Ameliyathane kapısı açıp sekreterle doğru yürürken Ebi'nin kalbi çarpmaya başlamıştı. Jeremiah Par balkonun yanında duruyordu. İçerisinde baş hemşire ve iki güvenlik görevlisi vardı. Yüzleri asıktı. Doktor DiMatteo bizimle gelir misiniz dedi Par. Ebi güvenlikçilere baktı, iki yanına geçmişlerdi. Baş hemşire bir adım geri atmıştı. Ne alıyor dedi Ebi. Nereye gidiyoruz? Dolabınıza. Anlamıyorum. Rutin bir kontrol. Rutin mutin değil bu. İki yanında iki güvenlikçi ile Par'ın peşine düşüp kadın soyunma odasına gitmekten başka seçeneği yoktu Ebi'nin. Önce baş hemşire girip içerideki personeli dışarı çıkardı. Sonra Par ve diğerlerine içeri gelmelerini işaret etti. 72 numaralı dolap mı diye sordu Par. Evet. Açar mısınız? Ebi şifreli asma kilidi eline aldı. Kadranını bir kere çevirdikten sonra durup Par'a baktı. Önce bana konuyu anlatır mısınız? Sadece kontrol etmek istiyoruz. Lise müdürü müsünüz ki dolap araması yapıyorsunuz? Neyin peşinde olduğunuzu söyler misiniz bana? Şu dolabı açar mısınız lütfen? Ebi bir güvenlikçilere bir baş hemşireye baktı. Hepsi şüpheli onu izliyordu. Bunun kaçarı yok dedi içinden. Dolabı açmayı kabul etmezsem bir şey saklandığımı düşünecekler. Bu manyakla son vermenin en iyi yolu dediklerini yapmak. Kilidi tuttu, şifreyi çevirdi ve kapağı çekip açtı. Par dolaba yaklaştı, peşinden de güvenlikçiler. Ebi dolabın kapısını açarken Par'ın hemen yanında duruyorlardı. Dolabın içindeki sokak giysileri, stetoskobu, el çantası, nöbet gecelerinde kullandığı çiçekli tuvalet çantası ve viziteye çıkarken giydiği uzun beyaz önlük vardı. İşbirliği yapmasını istemişlerdi. İstediklerini verecekti öyleyse. Çiçekli çantanın fermuarını açıp çantayı herkesin içini görebileceği şekilde tuttu. Diş fırçasından tampona ve ağrı kesiciye kadar kadınların her türlü özel tuvalet malzemesi vardı. Güvenlikçilerden biri kızardı. Bu heyecan ona tüm gün yeterdi. Çantayı kapatıp el çantasını açtı. Oradan da beklenmedik bir şey çıkmadı. Cüzdan, çek defteri, araba anahtarı, başka tamponlar. Kadınlar ve özel eşyaları, güvenlik anahtarı, başka tamponlar. Güvenlikçiler biraz mahcupça gözlerini kaçırmaya başlamıştı. Ebi'nin de keyfi yerine gelmişti. Çanta yerine bırakıp uzun önlüğü çengelden aldı ve alır almaz bir tuhaflık olduğunu anladı. Eline daha ağır gelmişti. Cebini yoklayınca yuvarlak pürüzsüz bir şey hissetti. Cam bir tüp. Çıkarıp etiketine baktı. Morfin sülfat. Tüpünden dibinde çok az kalmıştı. Onu bana verir misiniz Doktor DiMatteo dedi Par. Ebi başını yavaşça iki yana sallayarak ona baktı. Cebime nereden geldiğini bilmiyorum. Tüpü bana verin. Ebi başka bir şey düşünmeyecek kadar sersemlemiş olduğundan tüpü teslim etti. Cebime nasıl girdiğini bilmiyorum dedi tekrar. İlk defa görüyorum. Partüpü başhemşireye verdi. Sonra güvenlikçilere döndü. Doktor DiMatteo'yu ofisime kadar eşlik edin lütfen. Bu saçmalık dedi Mark. Biri Abby'ye tuzak kurdu. Hepimiz de bunun farkındayız. Hiçbirimiz hiçbir şeyin farkında değiliz dedi Par. Taciz dört bir koldan devam ediyor işte. Davalar bir yandan, arabaya doldurulan organlar diğer yandan, şimdi de bu çıktı. Bu bambaşka bir şey Doktor Hodel. Burada bir hastanın ölümü söz konusu. Par Abby'ye baktı. Doktor DiMatteo doğruyu söylerseniz hepimiz için daha kolay olacak. Adam itiraf istiyordu. Suçu açıkça kabullenmesini istiyordu. Abby masada oturan Par'a, susan kasadoyu ve başhemşireye baktı. Bakamadığı tek kişi Mark'tı. Bakıp onun gözlerinde kuşku görmekten korkuyordu. Tekrar ediyorum dedi. Hiçbir şey bilmiyorum. Morfinin dolabıma nasıl girdiğini bilmiyorum. Mary Ali'nin nasıl öldüğünü bilmiyorum. Ölüm tutanağını siz mi tuttunuz dedi Par 2 gece önceydi. Hemşireler ölü bulmuşlardı. O gece siz nöbetteydiniz. Evet, bütün gece hastanedeydiniz. Elbette nöbetteydim çünkü. Yani Bayan Allen'in aşırı dozda morfinden öldüğü gece siz hastanedeydiniz. Biz de bugün bunu dolabınızda bulduk. Par tüpü Mağın masasının ortasına sahneye çıkarır gibi koydu. Kontrol altında tutulan bir madde dedi. Üzerinizde bulunması bile ciddi bir durum. Ebi Par'a uzun uzun baktı. Bayan Allen'in aşırı dozda morfinden öldüğünü söylediniz. Nereden biliyorsunuz? Postmodern ilaç tahlili yapıldı. Tavana vurmuş. Hastanın acısını azaltmak amacıyla terapötik dozda morfin veriliyordu. Tahlil raporu önümde. Nitrede 0,4 miligram, 0,2 miligram bile ölümcül sayılabilir. Bir görebilir miyim dedi Mark. Buyurun. Mark laboratuvar raporuna baktı. Niye postmodern ilaç tahlili yaptırdınız? Kadın terminal kanseri hastası. Tahlil talimatı verilmiş. Sadece bu kadarını bilseniz yeter. Daha bir sürü bir şey bilmem lazım. Par'ın baktığı Sutan Casado, ölümün doğal yollardan gerçekleşmediği şüphesi mevcuttu dedi. Ne şüphesi? Ama konumuz bu. Ne şüphesi dedim. Susan pofladı. Bayan Ellie'nin akrabalardan biri kontrol etmemizi istedi. Ölümünün şüpheli olduğuna dair bir not bırakmışlar. Doktor Wetting'e bildirdik. O da otopsi istedi. Mark laboratuvar raporunu Abby'ye verdi. Kağıda bakan Abby, talimatı gören doktor satırında genelin yatık okunaksız imzasını gördü. Dün saat 11'de Mirelle'nin ölümünden 8 saat sonra ilaç taraması talimatı yazmıştı. Benim bu olan bir tane ilgim yok dedi Abby. Morfin ona nasıl verildiğini bilmiyorum. Laboratuvar hatası olabilir. Hemşire hatası olabilir. Ben personelime kefilim dedi başhemşire. Narkotik maddeler konusunda çok sıkı kontrollerimiz var. Hepiniz biliyorsunuz. Hemşire hatasından söz edilemez. O zaman siz diyorsunuz ki dedi Mark. Hastaya kasten aşırı doz verildi. Uzun bir sessizlik oldu. Par evet dedi. Saçmalıyorsunuz ama. Ben o gece nöbetçi hekim odasında Abby ile birlikteydim. Bütün gece mi diye sordu Susan. Evet onun doğum günüydü. Biz de Mark boğazını temizleyip Abby'ye baktı. İkisini de aklından birlikte olduk diye geçirdi. Kutlama yaptık. Bütün gece birlikte miydiniz diye sordu Par. Mark duraksadı. Aslında bilmiyor dedi Abby içinden. Gelen hiçbir telefonu duymamış. Abby saat 3'te kalkıp Mirelle'nin yanına gittiğinde bir saat sonra serum takmak için tekrar kalktığında da uyanmamıştı. Sevgilisi için yalan söylemek üzereydi ve Abby söylerse tutturamayacağını biliyordu. Çünkü Mark onun o gece ne yaptığını bilmiyordu. Par biliyordu. Hemşirelerden öğrenmişti. Ebi'nin yazdığı bütün talimatlarda ve notlarda saatte vardı. Mark nöbet odasında yanımdaydı dedi Ebi. Ama bütün gece uyudu. Mark'a baktı. Gerçeklerden sapmamamız lazım. Beni ancak gerçekler kurtarır. Peki siz Doktor DiMatteo dedi Par. Siz hep odada mıydınız? Birkaç kez koğuşlara çağıralım. Ama zaten biliyorsunuzdur değil mi? Par başıyla evet dedi. Madem her şeyi biliyorsunuz dedi Mark. Niye böyle bir şey yapmış olacağını da anlatsanıza. Neden kendi hastasını öldürmek istesin? Ötenazi hareketinin sempatizanı olduğunu biliyor dedi Susan Casado. Ebi ağzı açık ona baktı. Nasıl? Hemşirelerle konuştuk. Ebi'nin bir keresinde tam olarak diyen Susan Casado elindeki bloknotun sayfalarını çevirdi. Morfin bunu kolaylaştıracaksa verelim morfini. Sonra biraz daha çabuk gelecek olsa bile verelim dediğini söylediler. Susan Ebi'ye baktı. Bu sözleri sarf ettiniz değil mi? Bu söylediklerimin ötenaziyle hiçbir ilgisi yok. Ben orada ağrı kontrolünden söz ediyordum. Hastanın rahat ettirilmesinden söz ediyordum. Yani söylediniz mi? Söylemiş olabilirim, hatırlamıyorum. Daha sonra Bayan Allen'in yeğeni burada Heine ile bir münakaşa yaşanmış. Bazı hemşireler tanık olmuş. Bayan Sipper da başını başhemşireye doğru çevirdikten sonra tekrar bloknotuna baktı. Brenda Haynes teyzesine çok fazla morfi verildiğini öne sürmüş. Doktor DiMatteo itiraz etmiş. Hatta hakaretimiz konuşmuş. Abby'nin inkar edemeyeceği bir suçlamaydı bu. Brenda ile münakaşa etmişti. Hakaretimiz de konuşmuştu. Hepsi dev dalgalar gibi art arta üstüne patlıyordu şimdi. Birbiri ardına vuran dalgalardan nefes alacak, konuşacak fırsat bulamıyordu. Kapı vuruldu. Doktor Wetting içeri girip kapıyı dikkatlice arkasından kapattı. Bir an sessiz kaldı. Masanın ucundan Abby'ye baktı. Abby yeni bir dalganın patlamasını beklerken nefesini tuttu. "Hiçbir şey bilmediğimi söylüyor," dedi Parr. "Şaşırmadım," dedi Wetting. "Bu olay hakkında gerçekten bir fikriniz yok değil mi Doktor Dimattia?" Abby generalle göz göze geldi. O donuk mavi gözlere bakması hiçbir zaman kolay olmamıştı. O gözlerde haddinden fazla güç görürdü. Abby'nin geleceği üzerinde de çok etkili olan bir güç. Ama şimdi korkusuzca gözlerine bakıyor, saklayacak hiçbir şey olmadığını ona anlatmak istiyordu. "Ben hastamı öldürmedim," dedi. "Size yemin ederim." "Böyle diyeceğinizi tahmin etmiştim." Wetting elini önlüğünün cebine sokup şifreli bir asma kilit çıkardı. Küt diye masaya bıraktı. "Bu nedir?" diye sordu Par. "Doktor Dimatio'nun dolap kilidi. Şu yarım saatte şifreli kilit hakkında hiçbir şey bilmediğim bir sürü şey öğrendim. Çilingir çağırdım. Yerli model açılması çok kolaydır," dedi. "Sertçe vurulduğunda açılıyormuş. Arkasında da bir kod yazarmış. Çilingirli ruhsatına sahip herhangi biri bu kodu vererek şifresini öğrenebilirmiş." Par asma kilide baktıktan sonra o mısıktı. "Bu hiçbir şey kanıtlamaz ki. Elimizde hala ölü bir hasta var. Bir de morfin." "Morfin tüpünü işaret etti." "Zorunuz ne sizin?" dedi Mark. "Ne döndüğünü anlamıyor musunuz?" İmzasız bir mektup. Dolabına yerleştirilmiş boş morfin tüpü. Biri tuzak kuruyor işte. Amacı ne? Ebi'nin itibarını gölgelemek. Hastaneden kovulmasını sağlamak. Par humurdandı. "Sırf Doktor Dimatio'nun kariyerini baltalamak için birinin cinayet işlediğini mi söylüyorsunuz gerçekten?" Mark cevap verecek oldu, sonra çenesini tuttu. Saçma bir fikirdi. Hepsi bunun farkındaydı. "Komplo teorilerinin çok ihtimaller olduğunu siz de kabul edersiniz herhalde Doktor Hödel," dedi Susan. "Şimdiye kadar başıma gelenlere kıyasla çok uzak ihtimaller değillerdi," dedi Abby. "Victor Voss'un şimdiye kadar yaptıklarını düşünsenize. Adam dengesiz. Yoğun bakım ünitesinin ortasında üstüme saldırdı. Tam bir ruh hastası gibi arabama kanlı hayvan bağırsakları doldurdu. Dava üstüne dava açtırıyor. Şimdiden iki dava oldu. Bu daha başlangıç herhalde." Bir sessizlik oldu. Susan para baktı. "Haberi yok mu?" "Yok herhalde." "Neyden haberim yok?" diye sordu Ebi. "Öğleden sonra Hawkes, Craig ve Sussman Hukuk Bürosu'ndan telefon geldi," dedi Susan. "Hakkınızda açılan iki davada geri çekilmiş." Ebi irkildi. "Anlamıyorum," diye mırıldandı. "Neyin peşinde bu Voss? Neyin peşinde?" "Victor Voss sizi taciz etmeye çalışmış olsa bile artık vazgeçmiş anlaşılan. Bu olayın Voss'la bir bağlantısı yok." "Başka nasıl açıklayacağız o zaman?" diye sordu Mark. "Kanıtlara bakın." Susan tüpü işaret etti. "Tanık yok. Hastanın ünümüyle bu tüpü ilişkilendirecek bir bulgu yok. Yine de hepimiz aynı sonuca varıyoruz herhalde." Sessizlik boğucuydu. Abby, Mark dahil kimsenin onunla göz göze gelmek istemediğini fark etti. Nihayet Wetting konuştu. "Ne yapalım?" diyorsun Par. "Polisi mi çağıralım, gazetelere manşet mi olalım?" Par duraksadı. "Şimdi biraz erken tabii." "Doktor Dimatteo'yu itham ediyorsan gerekeni yap. Yoksa suçlamanı geri çek. Onu töhmet altına bırakamazsın." "Tanrı aşkına general, bir de polisi karıştırmayalım." "Eğer bu olaya cinayet diyorsanız o zaman polisi de bir güzel karıştıracaksınız," dedi Wetting. "Birkaç gazeteci çağıracaksınız. Halkla ilişkiler ofisi ne güne duruyor? Onlara da heyecan gelir biraz. Her şeyi apaçık ortaya serin." "En iyisi de bu değil mi?" Parın gözlerinin içine baktı. "Madem bu bir cinayettir diyorsun." General meydan okuyordu. Par yelkenlerini suya indirdi. Boğazını temizleyip Susan'a cinayet olduğundan kesin emin olamayız," dedi. "Kesin emin olsanız çok iyi edersiniz," dedi Wetting. "Polisi aradıktan sonra bu işin acıbası kalmaz." "Soruşturma devam ediyor," dedi Susan. "Servisteki başka hemşirelerle de görüşmemiz lazım. Belki gözden kaçan bir şey olmuştur." "Görüşün bakalım," dedi Wetting. Bir sessizlik daha oldu. Yine kimse Abby'ye bakmıyordu. İstenmeyen kadın olarak görünmezlik pelerine bürünmüştü adeta. Abby konuşunca hepsi irkildi. O bile kendi sesini tanıyamadı. Sakin ve kendinden emin bir yabancının sesiydi. "Müsaadenizle hastalarıma dönmek istiyorum," dedi. Wetting başını salladı. "Tamam. Durun," dedi Par. "Görevine geri dönemez." "Hiçbir şey kanıtlayamadınız," dedi Abby sandalyeden kalkarken. "General doğru söylüyor. Kanıtlayamadığınız bir iddiayla beni töhmet altında bırakamazsınız." "Tartışılmayacak bir iddiamız var," dedi Susan. "Denetim altında tutulan bir madde bulundurdum Mark. Morfin nasıl elde ettiğinizi bilmiyoruz Doktor, ama dolabınızdan çıkmış olması bile ciddi bir suçtur." Para baktı. "Başka seçeneğimiz yok. Sorumlu tutulma ihtimali çok yüksek. Hastalarından birine en ufak bir şey olursa ve insanlar bu morfin meselesini bildiğimiz öğrenirlerse biteriz." Wetting'e döndü. "Uzmanlık programınızın itibarı da yerle bir olur general." Susan'ın sözleri tam yerini bulmuştu. Sorumluluk hepsinin gözünü korkutan bir şeydi. Diğer tüm doktorlar gibi Wetting de avukatlardan ve davalardan hoşlanmazdı. Bu sefer itiraz etmedi. "Ne demek bu?" diye sordu Ebi. "Kovuyor musunuz beni?" Park kararın verildiğini ve toplantının bittiğini belli etmek için ayağa kalktı. Doktor DiMatteo, ikinci bir emre kadar açığa alındınız. Koğuşlara çıkmayacaksınız, hastalara yaklaşmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Anlamıştı. Çok iyi anlamıştı. Ayrım 18, sayfa sonu 164.